Ayrım 13.
Doğruca Pera Palace Oteli'ne inen Saracoğlu, orada yaptığı basın toplantısında ortak bildirdeki gibi görüşmelerin samimi bir hava içinde geçtiğinden, konuşmalara ileride devam etmek üzere Moskova'dan iyi intibalarla ayrıldığından söz etti. Tabii o vakitler gazetecilerin bakanları peki sonuç ne oldu gibi, ne umdunuz ne buldunuz gibi sorularla sıkıştırması adetten değildi. Ama demeç de pek kısa kalmıştı. Gazeteciler soramasalar bile soran gözlerle bakıyorlardı. Saracoğlu bir şeyler daha söyleme ihtiyacını duydu. Ama aklına gelenler Pontikovlu günlerde gördüklerinden ibaretti. Onları söyledi. Moskova'da gördüklerim arasında bilhassa yeraltı treni ve Volga kanalı her millet için gurur duyulacak bir eserdir. Henüz temeli atılmış olan Sovyet Sarayı da 2-3 sene sonra bu muvaffak eserler arasına karışacaktır. Başka ne söyleyebilirdi ki? 8. Köyde kültür devrimi. Kız kardeşli oldum. Komünistle eşkıyanın farkı. Erzincan depremi. İsmet Paşa hakkında tekerlemeler. Köy enstitüleri niçin ve nasıl kuruldu? Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine. Kız kardeşim Gülden'in doğumu. Türkiye'nin o heyecanlı günlerine rastladı. Gülden de sonraki soyadı Hacaloğlu. Örsan gibi evde doğdu. Zaten o yıllarda doğumun hastanede olması usulü devletin başkentinde bile gelişmemişti. Bu ancak problemli olacağı önceden saptanan doğumlarda akla gelirdi. Normal halde hazırlıklar evde yapılır, ebe gelecekse ebe, doktor gelecekse doktor eve gelirdi. Beni ve 1,5 yaşındaki kardeşim Örsan'ı o gün, 8 Kasım 1939 günü, akrabadan hanımlar sokakta gezdirdiler. Sonra çağırdılar. Öğrendim ki yeni kardeşim kız olmuştu. Bu sevindiriciydi. Babam da annem de iki erkek çocuktan sonra artık kız çocuk bekliyorlardı. Belki de bu üçüncü çocuk isteği o beklentinin sonucuydu. İlk defa Örsan'ın doğumunda duyduğum birdenbire büyüme duygusunu bir kez daha duydum. Bu zaman içinde herhalde annemin babamın telkinleriyle bir sorumluluk duygusu haline gelmişti. Örsan'la aramızda 6 yaş fark vardı. Onu başkalarına karşı korumanın başlıca görevim olduğuna inanmıştım. Gülden doğunca tabii buna daha da önemli sayılan kız kardeşini koruma görevi eklendi. Başlangıçta kız kardeşimi Örsan'a karşı da korumak gerekiyordu. Çünkü 1,5 yaşındaki Örsan yeni doğan kardeşini sevmek istiyor ama seveyim derken parmaklarını gözlerine sokacakmış gibi hamleler yapıyordu. Ona bunun tehlikeli olduğunu bir türlü anlatamıyordum. Çareyi oyunlar icat edip Gülden'in yanından uzaklaştırmakta buluyordum. Örsan çok hareketli bir çocuktu. Babamın yakın dostlarından biri eğitimci ve siyasetçi Cevat Dursunoğlu'ydu. 1919'daki Erzurum Kongresi'ne genç bir öğretmen olarak katılmış, daha sonra Milli Eğitim Örgütü'nde çeşitli görevler almış, Almanya'da öğrenci müfettişliği, bakanlıkta genel müdürlük yapmış, sonra da mebus seçilmişti. Eşiyle birlikte bize sık sık ziyarete gelirdi. Örsan'a takılıp lakaplar takardı. Ona önce doğum gününün 1 Mayıs olmasına dayanarak Bolşevik diyordu. Bolşevik veya komünist lafı o zamanın Türkiye'sinde de sempatik bir laf değildi. Babam öyle şeylere aldırmazdı ama annem şakadan da olsa oğluna bu lakabın kondurulmasından hoşlanmadı. Hoşlanmadığını da belli etti. Bunun üzerine Dursunoğlu Örsan'a koyduğu adı değiştirdi. Ona herhalde afacanlığına, el avuca sığmazlığına bakarak eşkıya demeye başladı. Annemin buna itirazı olmadı. Herhalde annelik önsesiyle daha o günlerden fark etmişti. Bir zaman gelecek, komünistlikle eşkıyalığın ikisi de suç sayılsa bile, komünistlik eşkıyalıktan çok daha tehlikeli ve çok daha ağır cezalı bir suç sayılacaktı. Babamın arkadaşı Cevat Dursunoğlu'yla ailece dostluğumuz uzun yıllar devam etti. Sonradan ben de onunla aynı meclisin 1961 kurucu meclisinin üyesi oldum. Toplantılar arasındaki sohbetlerimizde anılarını dinlemek büyük bir zevkti. O sohbetlere bazen Örsan da katılırdı. O sırada gazeteci olarak kulis başlığı altında meclis kulisini yansıtan köşe yazıları yazıyordu. Dursunoğlu onu görünce eski lakabıyla çağırırdı. Gel bakalım eşkıya derdi, otur bir çay iç. Zelzele. 1939'un Aralık ayı sonunda depremin ne demek olduğunu öğrendim. 27 Aralık'ta Türkiye'nin en fazla can kaybına yol açan Erzincan depremi oldu. Ankara'da da duyulmuş ama ben fark etmedim. Başlangıçta kayıpların ve zararın hesabı yapılamıyordu. Radyonun verebildiği haberler sınırlıydı. O kış zaten şiddetli geçiyordu. Erzincan karlar altındaydı. O zamanın yol ve haberleşme imkanları ne enkaz yerlerine zamanında ulaşılmasına ne de Ankara'ya sağlıklı haberler iletilmesine yetiyordu. Deprem fotoğraflarının gazetelere yetiştirilip yayınlanması günler sonra oldu. Özel trenle Erzincan'a hareket eden Cumhurbaşkanı İnönü, incelemelerini ancak merkezdeki yerlerde yapabildi ve ölü sayısı ancak tahmini olarak ortaya çıkabildi. 30 bin ile 40 bin arası. Ben şimdi deprem diye yazıyorum. Depremin o zamanki adı zelzeleydi. Daha yaşlılar buna hareketi arz derlerdi. Bazıları da bu sözü yer sarsıntısı diye Türkçeleştirerek kullanırlardı. Erzincan felaketinin acı sonuçları kamuoyunu uzun süre meşgul etti. Savaşla ilgili konular geri planda kaldı. Bu doğaldı. 30-40 binlik ölü sayısı o zamana kadar savaşlarda bile büyük bir sayıydı. Hükümet yaraları sarmak ve Erzincan'ı yeniden inşa etmek için bir program hazırladı. İsmet Paşa bunun bir an önce gerçekleşmesi için her gayretin gösterileceğini açıkladı. Ama bu felaketi İsmet Paşa aleyhine kullanmak isteyenler de eksik değildi. Savaş hazırlıklarıyla birlikte askeri harcamalar artmış ve diğer ihtiyaçlara ayrılan imkanlar azalmıştı. Halk için sıkıntılı bir dönem başlamıştı. Bazıları o sıkıntıların İsmet Paşa'dan kaynaklandığını öne sürüyorlardı. Buna bir de zelzele eklenince ortalıkta dört kelimeli bir tekerlemenin fısıltısı dolaşmaya başladı. Geldi İsmet, kesildi kısmet. Bunu söylemek tabii savaşın ve depremin nedenleri hakkında en basit bilgisi olanlar için büyük bir insafsızlıktı. Ama bu her şeyi kısmete bağlama alışkanlığında olanları etkileyebilecek bir fısıltıydı. Bu gibi fısıltılar İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde hep devam etti. Bunlar ileride çok partili hayat başladıktan sonra fısıltı olmaktan çıkıp açlıktan söylenir ve yazılır hale gelecekti. Eğitimde durum. 1940 yılı Türkiye'nin eğitim ve kültür alanında yeni atılımlara geçtiği yıl oldu. İsmet Paşa yönetimi bir yandan Erzincan depreminin yaralarını sarmaya çalışıyor, bir yandan da savaş tehlikesine karşı önlemlerini sürdürüyordu. Ama bunları yaparken daha milli mücadele döneminde başlatıp Cumhuriyet'ten sonra bir seferberlik haline getirdiği eğitim çalışmalarını ihmal etmiyordu. Eğitimde en temel eksiklik, kırsal kesimin okulsuzluğu, öğretmensizliğiydi. Şehirlerde de okul ve öğretmen eksikliği giderilememişti. Ortaokulu bulunmayan ilçe merkezleri az değildi. Fakat köylerin ve hatta kasabaların büyük bir kısmı henüz ilkokul yüzü görmemişti. Ülke okuma yazmayı öğrenmeden büyüyen çocuklarla doluydu. Son nüfus sayımına göre 1935 erkeklerin %77'si, kadınların da %92'si okuma yazma bilmiyordu. Tabii bu oran köylerde şehirlerden çok daha yüksekti ve gelecek için umut verici bir durum yoktu. Köy çocuklarının %75'i okula başlatılamıyordu. Ayrıca okuma yazma eksiğinin dışında bir başka sorun daha vardı. Hiç okulsuz büyüyen çocukların bilgi diye öğrendikleri köyün padişahlık döneminde büyümüş, kendileri de hiçbir eğitimden geçmemiş yaşlılarının anlattıklarıydı. Bunlar da çoğu defa Cumhuriyet'in çağdaşlaşma hedefleriyle taban tabana zıt olurdu. Köylerin okuyamayan çocuklarını okul yoluyla okutup aydınlatmak, onların bu olumsuz etkilerden kurtulması için de önemliydi. Bu duruma kısa vadede sonuç verecek bir çare bulmak gerekliydi. İlk aşamada 20 bin öğretmen yetiştirilmesine ve binlerce okul yapılmasına ihtiyaç vardı. Köy enstitüleri sistemi bu ihtiyaçtan doğdu. Köy enstitüleri. Maarif Vekaleti o sırada bir dergi çıkarmaya başlamıştı. İlk Öğretim Dergisi. Babam bunun yönetimini de üstlenmişti. Derginin matbaadan çıktığı gün yoğun bir çalışmayı tamamlamanın mutluluğu ve gururu içinde birkaç tanesini eve getirir, bana da gösterirdi. Fotoğrafların, yazıların çoğu artık köy enstitüleri üzerineydi. İlk öğretim denilince akla önce köy enstitüleri geliyordu. Burada o konunun bir özetini yapalım. Daha önceki Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan döneminde ilk adımları atılan projenin mimarı, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, siyasi yöneticisi Arıkan'dan sonraki bakan Hasan Ali Yücel ve itici gücü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ydü. Sistem şu esaslara dayanıyordu. Enstitüler yurdun tarıma elverişli olan belirli merkezlerinde yatılı olarak kurulacaktı. Öğrencilerine çağdaş öğretmenlik bilgilerinin yanında köy yaşamının gerektirdiği tüm pratik bilgileri ve becerileri de verecekti. Öğrenciler tarımdan hayvancılığa, marangozluktan demirciliğe kadar çeşitli alanlarda ustalaşacaklardı. Sadece el sanatlarında değil, resim, müzik, tiyatro gibi güzel sanatlar alanında da yeteneklerine uygun çalışmalar yapacaklardı. Enstitülere 5 yıllık ilkokulları bitirmiş olan köy çocuklarından sağlıklı ve yetenekli olanlar seçilerek alınacaktı. 5 yıllık deniliyordu çünkü o sıralarda var olan ilkokulların bir kısmı 3 yıllıktı. Enstitülerdeki eğitim süresi de 5 yıldı. Böylece toplam olarak 10 yıllık eğitimlerini tamamlayan çocuklar köy öğretmeni olacaktı. 20 yıl mecburi hizmetleri olacaktı. Mezun olur olmaz atamaları yapılacaktı. Gidecekleri köyde okul yoksa köy ihtiyar heyetinin sağlayacağı imkanlarla okul yapacaklardı. Kural, kendi okulunu kendin yap kuralıydı. Maaşları şehirdeki öğretmenlerden hayli az olacaktı, 20 lira. Ama gene köyce tahsis edilen bir yerde kendilerine lojman yapacaklardı. Küçük çapta tarıma ve yerine göre birkaç hayvan beslemeye elverişli bahçeleri olacak, bir köylü gibi yaşayıp ihtiyaçlarının bir bölümünü kendi üretimleriyle karşılayacaklardı. Sadece okulda değil, köyün kalkınmasında da aktif olacaklardı. Edindikleri bilgi ve beceriyle köyün her açıdan gelişmesine öncülük yapacaklardı. Köy Enstitüleri Kanunu 17 Nisan 1940'ta çıktı. Uygulamasına hemen başlandı. O vakte kadar açılmış olan bazı öğretmen okulları köy enstitüleri haline dönüştürüldü ve yeni enstitülerin inşaatına geçildi. İzmir'de Kızılçullu, Eskişehir'de Çifteler, Kırklareli'nde Kepirtepe enstitüleri 1937-1938 yıllarında öğretmen okulu olarak öğretime başlamıştı. Onlar köy enstitüsü haline getirildi. Sadece 1940 yılında 14 enstitü kuruldu ve faaliyete geçti. Kastamonu'da Gölköy, Antalya'da Aksu, Isparta'da Gönen, Kocaeli'nde Arifiye, Kayseri'de Pazarören, Malatya'da Akçadağ, Adana'da Düzici, Samsun'da Akpınar, Trabzon'da Beşikdüzü, Balıkesir'de Savaştepe, Kars'ta Cilavuz. Bunlara daha sonra 4 enstitü daha eklenecekti. Ayrıca Hasanoğlan'da bir yüksek köy enstitüsü kurulacaktı. Orada enstitülerden yetişen öğretmenler daha yüksek kademelerde görev alacak şekilde eğitilecekti. Köy enstitüsü sistemi sadece köy çocuklarının bir an önce okula ve öğretmene kavuşturulmaları açısından değil, köyün çağdaş yöntem ve bilgilerle kalkınması açısından da çok önemli bir atılımdı. Bunun savaş yıllarının imkansızlıkları içinde başarılabilmesi gerçekçiliği sayesindeydi. Devlet bütçesiyle altından kalkılamayacak büyük yatırımlar yerine, yerel olanakların ve insan emeğinin seferber edilmesi öngörülmüştü. Köy enstitülerinden yetişen gençlerin işleri çok, gelirleri az da olsa enstitüdeyken edindikleri güçlü bir idealleri vardı. Görevli oldukları köyden başlayarak ülkelerinin çağdaşlaşması ve halkın adil bir yaşam düzeyine kavuşması için çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sistemin ve uygulamanın aksayan tarafları elbette vardı. Ama genel açıdan köy enstitüleri Türkiye'nin 1940'lardaki eğitim sorunlarının aşılmasında oluşturulabilecek en akılcı projeydi. Tabii bu gelişmeden rahatsız olanlar da eksik değildi. Kuvvetlerini halkın eğitimsizliğinden alan köy ağaları ile siyaset ağaları, sisteme muhalefetlerini önce alttan alta başlatmışlardı. Çok partili hayata geçişten sonra bunu enstitüler hakkında uydurulan rivayetler eşliğinde yıkıcı bir kampanya haline getireceklerdi. Enstitüleri aşama aşama yıkmayı başaracaklardı. 1940'lı yılların başlarında ise benim çocukluğum sırasında babamla birlikte tanıdığım köy enstitüleri, Cumhuriyet yönetiminin geleceğe umutla bakmamıza büyük katkıda bulunan girişimlerinden biriydi ve köyler için bir kültür devrimi niteliğindeydi. Bu devrim, 40'lı yılların sonuna doğru darbeler yedikten sonra 1950'lerin başlarında tamamen durdurtulacaktı. Ama gene de Türk eğitim hayatında ve köy kalkınmasında çok değerli ve kalıcı izler bırakmış olacaktı. Bir bilanço yapılırsa şu sayılar sıralanabilir. Köy enstitülerinden mezun olup ülkeye kazandırılan öğretmen sayısı 16 bin, eğitmen sayısı 9 bin olacaktı. 20 köy enstitüsü için kullanılan 600 kadar bina ile 7 bin köy ilkokulu binası, savaş koşulları altında uygulanan imece yöntemleriyle eğitim sistemine kazandırılacaktı. Enstitülerden her alanda olduğu gibi sanat ve edebiyat alanında da Fakir Baykurt'tan Mahmut Makal'a, Talip Apaydın'dan Mehmet Başaran'a kadar birçok değer yetişecekti. Enstitülerin ülkemizin eğitimine, tarımına, hayvancılığına, balıkçılığına, arıcılığına doğrudan doğruya ve dolaylı olarak katkılarının tabii hesabı tutulamaz. Varlıkları devam ettiği sürece o yolda bir seferberlik halindeymiş gibi çalışacaklardı. Zaten marşları da öyleydi. Toprağı verimli kılmak için çalışmayı bir savaşa benzetiyorlardı. Toplandık baş çiftçinin, Atatürk'ün sesine, toprakla savaş için ziraat cephesine. Cepheden uzaklaştırılıncaya kadar o savaşı sürdüreceklerdi. 9. Savaşa ha girdik ha giriyoruz. Tuhaf savaşın sonu. Hitler'in batıdaki yıldırım savaşları. 5 haftada 5 ülke Alman işgali altında. Mussolini fırsat bu fırsattır diye Fransa'ya saldırınca Türkiye'de savaşın eşiğinde. Mecliste girmeliyiz sesleri. İsmet Paşa kararı veriyor. 1940 yılının Nisan ayı. Türkiye'ye köy enstitülerini getirirken Avrupa'da birbiriyle savaş halinde olan ülkelere de hareket getirdi. Polonya'nın Almanlarla Ruslar arasında paylaşılmasından sonra Alman-Fransız sınırındaki tuhaf savaş durumu aylarca sürmüştü. Fransız askerleri Majino hattında bekleyip bekleyip Ren Nehri'nin öteki kıyısındaki Almanları seyrediyorlardı. İngiltere'den Fransa'ya aktarılan yaklaşık 200 bin kişilik İngiliz birlikleri de bulundukları yerlerde talim yapmakla yetiniyorlardı. Bu hareketsizlik bir ara barış umutlarını yeniden canlandırmıştı. Fakat o yolda gelişme olmayınca bunu Almanların nefeslerinin tükendiğine bağlayan yorumlar yapılmaya başlamıştı. Fransa'da hükümet değişmiş, Başbakan Daladier yeterli güven oyu alamayıp istifa etmiş, yerine Paul Reynaud geçmişti. Hükümet gene bir koalisyon hükümetiydi. Daladier savunma bakanı olmuştu ama partiler arası çekişmeler bitmiyordu. Fransız hükümeti artık müttefiki haline gelmiş olan Türkiye'den bir grup gazeteciyi Majino hattını görmeye davet etmişti. Gidenler arasındaki Hüseyin Cahit Yalçın Fransız radyosuna verdiği Türk gazetelerinde de yayınlanan demecinde Majino hattının geçilmesine imkan yoktur diyordu. Abidin Daver de şöyle yazıyordu. Gördüğümüz bir hakikat var. O da harbin 7. ayı bittiği halde Yıldırım Harbi üstadlarının garpta, batıda bir kaplumbağa harbi bile yapamadıklarıdır. Almanya müttefiklerinin harbi olan yıpratma harbini kabul etmek zorunda kalmıştır. Bunun sonu mağlubiyettir. Bu yorumların yanlışlığının ortaya çıkması 9 Nisan'da başladı. Anlaşıldı ki Almanlar o vakte kadar sınırdaki Fransız kuvvetlerini tuhaf savaşla oyalarken kapsamlı bir saldırının planlarını yapıp hazırlığını tamamlamışlardır. O gün doğrudan Fransa'ya karşı değil ama kuzeydeki savaş dışı devletlere karşı savaş ilanına da gerek duymadan harekete geçtiler. Önce Danimarka'yı işgal ettiler. Hemen arkasından da İngiltere'nin çıkarma yapmaya hazırlandığı Norveç'i işgale başladılar. Bunun arkasından sıranın Belçika üzerinden Fransa'ya geleceği belli oldu. Chamberlain'den Churchill'e. Bu gelişme İngiltere'de büyük tartışmalara yol açtı. Başbakan Chamberlain 8 Mayıs günü Avam Kamarası'nda güvensizlik oyuyla düşürüldü. Biz Türkiye'dekiler Chamberlain'i savaşın öncesinden itibaren tanımıştık. İlk adı Neville'di. Gazetelerde yayınlanan fotoğraflarında zayıf, bıyıklı, ciddi yüzlü ve eli şemsiyeliydi. Savaştan önce Münih'te Hitler tarafından aldatıldığını da hatırlıyorduk. barışı kurtaracağım hayaliyle Hitler'e Çekoslovakya'nın Sudet bölgesini peşkeş çeken Chamberlain, Hitler'in kendisine verdiği sözün tam tersini yaptığını gördükten sonra onun en kararlı düşmanı kesilmişti. Başlıca isteği artık Hitler'in savaştaki yenilgisini başbakan olarak görmekti. Fakat bunu istemesi yetmemişti. Yerine Winston Churchill geçti. Chamberlain'den daha sempatik görünüşlüydü. Bıyıksızdı, şişmandı. Babacan tavırlıydı, güler yüzlüydü. Puro içiyordu. Ama bu görüntüsünün altında kararlı, hatta inatçı bir yapısı olduğu öteden beri bilinirdi. Türkiye ile ilgili olarak da o sıralarda pek sözü edilmeyen bir vakası vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Bahriye Lordu iken Çanakkale Savaşı'nı başımıza saran oydu. O zamanki İngiliz-Fransız ortaklığının müttefiki olan Rusya'ya yardım etme gerekçesiyle aklını boğazları işgal etmeye takmıştı. Bunun rahatça başarılabileceği iddiasındaydı. Hükümetini buna inandırmıştı. Ama sonuç kendisi için de, İngiliz hükümeti için de büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. İngiliz-Fransız gemilerinin boğazı geçme girişimi de, Anzak askerlerinin karaya çıkarılışlarından sonraki muharebeleri de unutulmaz yenilgilerle sona ermişti. Bu Churchill'in siyasi hayatına büyük bir darbe olmuştu. Churchill'in siyasette kendini toparlaması yıllar almıştı. Yıldızının yeniden parlaması, Chamberlain'in başlangıçtaki uzlaşma yanlısı politikalarına ilk günden itibaren şiddetle muhalefet etmesinin sonucuydu. Artık Savunma Bakanlığı'nı da üstlenerek başına geçtiği Milli Koalisyon hükümetiyle ülkesini kesin zafere ulaştıracağı iddiasındaydı. Bu iddia yıllar sonra da olsa gerçekleşecekti ve Churchill İngiltere'nin 20. yüzyıldaki en büyük devlet adamlarından biri olarak anılmaya başlayacaktı. Fakat o sırada bunu kimse bilmiyordu. Churchill'in kesin zafer vaadine inanmak kolay değildi. Almanların batıdaki harekatı hızlanıyordu. O hıza bakarak Alman ordularının yenilmez olduğuna inananlar artıyordu. Churchill de bunu görerek gerçekçi bir başlangıç yapmıştı. Başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada sonradan siyaset edebiyatının en ünlü sözleri arasına girecek olan şu cümleyi söylemişti. Size kandan, gözyaşından ve terden başka vaat edecek bir şeyim yok. Ama arkasından eklemişti. Peki hedefimiz ne? Bunu tek kelimeyle söyleyebilirim. Hedefimiz zaferdir. Her ne pahasına olursa olsun zafer. Bugün mü, yarın mı? Alman orduları 10 Mayıs'ta Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'ya girip oradan Fransa'ya doğru ilerlediler. Geçilmez denilen Maginot hattını bazı yerde arkadan çevirip bazı yerde doğrudan doğruya geçtiler. Sonra da Haziran başında Paris kapılarına dayandılar. Bu da Polonya'daki gibi bir yıldırım savaşıydı. O arada Fransa'nın kuzeybatısında kuşatılan 200 bin İngiliz askeri ile 100 binden fazla Fransız askeri Alman ilerlemesinin sonuçlarından güçlükle kurtarıldı. İngiltere'den Dünkerke getirilen irili ufaklı deniz araçlarına bindirilip İngiltere'ye götürüldü. Bütün bunlar Türkiye'de her gece radyo haberlerinden heyecanla izleniyordu. Gazetelerdeki haritalarda Almanların işgal ettiği yerleri gösteren gamalı haçla işaretlenmiş bölümler her gün daha genişliyordu. Türkiye'nin müttefiki olan Fransa'nın savunma gücü hiç kimsenin tahmin edemediği bir hızla tükeniyordu. İşte tam o sırada 10 Haziran günü Türkiye'nin en korktuğu ihtimal gerçekleşti. Mussolini'nin İtalya'sı fırsat bu fırsattır deyip Fransa'ya savaş ilan etti. Fransa'ya güney sınırından asker soktu ve belirli yerleri işgale başladı. Mussolini yaptığı açıklamada hareketin Fransa'dan başka bir ülkeyi hedeflemediğini söylemiş, hatta bazı ülkelerle birlikte Türkiye'ye de teminat vermişti. Ama bu, Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması'nın ikinci maddesinin birinci fıkrasının yürürlüğe girmesi demekti.